Çıkış yolundan herkese merhaba. TR724 ekranlarındasınız. Her perşembe olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ekrem Bey, Ramazan'daki son programımız. Ramazan'ı nihayet erdiriyoruz. Haftaya bugün bayram olacak. Haftaya daha bayramda buluşacağız diyelim. Şimdiden bunun müjdesini verelim. İnşallah kavuşmak nasip olur. Gündemde şimdi Sedat Peker yeni bir video çekti. O konuşuluyor. Şimdi ya bu bizim kaderimiz mi? Ciğeri beş para etmez bir adam bir video çekiyor. Yok kitabı şuraya yerleştirdi. Yok kitabın adı buymuş. Yok kolyesi böyleymiş. Arkada televizyon. Yani bu kadar düştük mü Ekrem Bey? Yani bir tane bir mafya liderinin vereceği, anlatacağı mesajlar, verecekleri, konuşacakları. Biz nereye gidiyoruz? Yani şu an hangi konumuzdayız? Önce bunu tespit ederek başlayalım isterseniz.
Yani bir yönüyle haklısın. Yani yok efendim masasının üzerinde falan kitap varmış da arkadaki televizyon ekranında Alparslan Türkeş varmış da efendim orada yok bilmem sabun zannettiler önce sabun değilmiş de şeymiş kulaklıkmış falan filan
AirPod'muş.
bunlardan anlamlar çıkar. Herkes hurufi oldu. Herkes semboller üzerinden, rakamlar üzerinden yok ekran siyaha
Ama
dönüyormuş
Sedat
filan.
Peker diyor ki bugünkü videosunda zaten bunu bilhassa yapıyor. Konuşulsun diye bu
Tabii.
şifreleri bıraktığını kendisi de söyledi.
Tabii. Ama sonuçta koca koca adamların da çıkıp bir mafya lideri, organize suç örgütü liderinin vereceği mesajlara bu kadar balıklama atlaması, yani ben o açıdan haklısın diyorum, doğru söylüyorsun. Değer mi? Fakat bir başka açıdan çok önemli. O semboller değil de masaydı, sandalyeydi, kolyeydi, yakası açıktı, beyaz gömlekti falan. Bunların hepsi Sedat Peker'in vermek istediği mesajın o kulvara girip goygoyculuğunu yapmaya doğru gidiyor. Bazı insanların anlatımlarında ben onu görüyorum. Asıl olan o değil. Asıl olan bir savaş var. Ben açık söyleyeyim, mafya savaşları şimdi başlıyor. Önce hazırlık aşamaları vardı.
Peki
Hatta hazırlık
Ekrem Bey, o zaman
maçları vardı.
sizden şunu rica edeceğim. Madem savaş başlıyor, taraflar kimler? Hani Wikipedia'da savaşlar olunca bir tarafta kimler var yazıyor. Kimler kimlerle savaşacak? Yani bilelim de hem yanlışa düşmeyelim. Bir de bu mafya ile alakalı kurallar da böyle New York'ta ve İtalya'da çok uygulanmış. Bunlar birbirlerine girip birbirlerini vuracaklarsa polis sahayı terk ediyormuş ki kalanlarla uğraşırız en azından için. Kimler kimlerle savaşmaya hazırlanıyor?
Şimdi öncelikle şunu görmek lazım. Hazırlık aşamasını eğer safa safa, deste deste böyle eğer inceleyebilirsek, görebilirsek bugünkü kavganın kimler üzerinden yapıldığı. En önemlisi bizi niye ilgilendiriyor? Mafya yesin birbirini. Hani senin formülün çöz, İtalya'daki gibi. Yiyin lan birbirinizi. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diye bir de Türkçe atasözümüz var. Ölen ölsün, kalan sağlar bizim. Onları da hapse atarsın, ortalık yatışır. Hayır, konu öyle değil. Hepsinin göbeğinde devlet var. Mafya devlet ilişkisi bakımından çok önemli bir aşamadayız. Ama bu aşamada saflar kimlerden oluşuyor? Kimler perde arkasında, kimler sahne önünde? Bunun anlaşılabilmesi için hazırlık aşamalarına bakmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi mafyanın hepsi neredeyse hapishanedeydi. Bunları teker teker serbest bıraktılar. Önce şöyle zannedildi. Cemaate iktidarın özellikle tabii iktidarın başının dine dönüşmüş kini böyle yapmayı gerektiriyor. Bir kirli bir ittifak kuruluyor. Evet doğru bunun bir gerçeklik payı var. Haklı. Bunu söyleyenler haklı. Ama olay sadece bu kadar basit değil. Türkiye'de yeni bir dönem açılıyor. Şimdi mafyaya neden ihtiyaç olur? Mafya neden hapishanelerden serbest bırakılır? Ya iki alternatif var. Bir, mafya neden güçlü olur? Ya hükümet çok zayıftır. 90'lı yıllarda biraz öyleydi. Koalisyon hükümetleri vardı. Koalisyon hükümetlerinin karar verme aşamaları çok kolay olmuyordu. Sık sık seçimlere gidiliyordu. İnişler, çıkışlar, ekonomik kriz vardı. Ya böyle durumlarda adam adaleti yerine getiremiyorsa devlet, güvenliği yerine getiremiyorsa devlet, ne yapar insanlar? Dönerler çek senet mafyasından başlamak suretiyle kendi güvenliklerini sağlayacak veya adalette efendim umduklarını bulamadığını düşünerek iş bitirme işini mafyaya devredecekler. Böyle bir dönem yaşandı. Özellikle 1980'in başından ortalarına kadar hapishanelerde kalan insanların sonra serbest bırakıldıktan sonra yapacak bir işi mesleği de olmayınca bunlar mafyanın taşeronları halinde kullanıldı. Şimdi şık bir,
Bu
birincisi bu.
herhalde ülkücüleri kastediyorsunuz. O benim anladığım.
Genelde ülkücüler, çünkü ülkücü camianın hapse giren gençleri genellikle mesleksiz ve okuma eğitim düzeyleri düşük insanlardan oluşuyor. Solcuların öyle ya da böyle bir miktar daha okumuşluğu vardı. Özel okullarda okuyandan, yani lise dengi, üniversite okuyanlara kadar belli bir oranda bir eğitim seviyesi, onunla beraber geliştirdiği bir network vardı. Yani bir arkadaş grubu, bir çevresi vardı. Bunlar birbirlerini, ama ülkücü dediğimiz Anadolu'daki çocukların büyük çoğunluğu vatan elden gidiyor diye girdikleri bir şeyin içerisinde çok büyük bir hatanın içinde buldular kendilerini. Çıktıkları zaman da bir soğana muhtaç haldeydiler. Onlara iş verildi, işverenler oldu. Bu işveren insanlar devleti yine kullandı. Devletin çıkarlarını kullandı, milli duyguları kullandı. Bazen hiç bunları kullanmadı. Adamın zaten belinde bir tek silahı vardı. Zaten yatmış hapishanede, çekeceği çileyi çekmiş. Biraz daha çekmeyi de göze almış. Hapishanenin raconunu da biliyor. Bu insanlara böyle işler verdiler. Böyle dönemlerde ya hükümet çok zayıftır, hükümetler gider gelir, o boşlukta mafya at oynatır. Ya da daha tehlikeli olan bir kısım var. Hükümet dediğimiz devleti yöneten insanlar kirli işlere bulaşırlar. Bulaştıkları kirli işleri birilerinin yapması gerekir. Doğrudan uyuşturucu kaçakçılığına, doğrudan silah kaçakçılığına, doğrudan insan
Faili meçhul.
kaçakçılığına, faili meçhul cinayetlere doğrudan girmemek için araya mafyaları, mafya tipi insanları koyarlar. Bunlar bazen bilirler kullanıldıklarını, seve seve kullanılanlar da olur. Bazen de bilmeden yönlendirmeler suretiyle, bazı ilişkiler ricalar üzerinde işler yaparlar. Şu
Peki
an
Ekrem
Türkiye'nin
Bey, şu an
yaşadıkları.
bunun evet hangi güçlü hükümet, zayıf hükümet mi var? Yine kirli işlerini yaptıran bir hükümet mi var? Bugünkü Türkiye'deki yere oturtabilirseniz nasıl tanımlıyorsunuz
Tabii.
bugünkü Türkiye'yi mafya hükümet ilişkisinde?
Türkiye Büyük Millet Meclisi var mı?
Yok.
Kağıt üzerinde var. Başbakanlık var mı?
Yok.
Başbakanlığa bağlı eskiden oluşan kurumlar vardı. İçişleri Bakanlığı gibi mesela.
Yok
Bunların
yani
hepsi
mahkemeler
buharlaşmış.
yok, yargı yok, ordu yok, söyleyebiliriz
Yargı
yani
yok.
çok
15
tek
Temmuz'dan
tek.
sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 Temmuz'u vesile ederek Emniyet Genel Müdürlüklerinde, Emniyet Müdürlüklerinde 15 Temmuz bahane edilerek muazzam, eşi benzeri görülmemiş, dünyada bile eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye hareketi de oldu. Yerlerine de militanlarını koydular. Şimdi şu an kral gibi bir yönetim var. Yarı kraliyet gibi bir yönetim var. Ama bu yönetimin kirli işleri var. Kirli işlerini yapacak mafya tipi örgütlenmelere, organize suç örgütlerine ihtiyacı var. Ya yeni suç örgütleri üreteceklerdi ya da mevcut örgütleri hapishaneden dışarı çıkaracaklardı. Şimdi Alaaddin Çakıcı, şöyle bir eski videoları hatırlayın. Rizeli Yezid dediği Erdoğan tarafından neden affedildi?
Yani
Çok basit bir
Erdoğan
soru.
acaba Çakıcı'yı çok içinden gelerek seve seve affetmemiş olabilir. Bahçeli'yle olan ortaklığından dolayı gebe kaldığından MHP'ye ya da devletin derinliklerine o yüzden dolayı serbest bırakmış olabilir. Yani serbest bıraktığı için çok mutlu da olmayabilir.
Bence çok mutlular.
Ne?
Peki size sorayım, devam
Diyorsunuz.
edelim. Sinan Peker'le el sıkışıp fotoğraf veren de Erdoğan değil midir?
Evet.
Hapishaneden çıkarıyorsun. Hapishaneden çıkardıktan sonra bir devlet protokolüne, programına davet ediyorsun. Sonra onunla beraber sohbet edip ayaküstü de olsa fotoğraf çektiriyorsun. Hem Alaaddin Çakıcı, hem Sedat Peker, hem diğer bütün, sadece o Nur İşler kaldı yanılmıyorsam. Onların da herhalde kesinleşmiş cezaları var. İşte buyurun fotoğraf. Buna niye ihtiyacı olan
Sonuçta
bir Erdoğan?
bu o zaman Emin Erdoğan'ın özel kaleminin düğünü, hatta trollerden ta ünün damat olduğu bir evlilik töreni. Bu Erdoğan şahitti. Orada Yaha Bülent Yıldırım'ı da görebiliriz. Kimler kimlerle beraber diyor ya, işte kimler kimlerle beraber, yardım kuruluşu, mafya, Cumhurbaşkanı bir arada. Hatta Erdoğan'ın bir dönem ilk Sedat Peker çıktığında çok fazla topa girmediği zaman, o zaman niye çıkardık bunu dediği de kulislerde çok konuşulmuştu hatırlarsanız. O zaman niye çıkardık ki bunu dediği var. Sizce hangi kirli işlerini yaptırıyorlar? Şimdi Berat'ın kaçak petrolleri mi geliyor, uyuşturucu mu kaçırıyorlar? Yani kirli iş dediğimiz zaman da adını koymamız lazım. Şimdi devletin çok ciddi kurumları ortadan kalkmış olsa da MIT'i yönettiğini düşünüyor. Ya da orduya emir verdiği zaman takşak yapılıyor. Polise emir verdiği zaman yapıldığını düşünüyor. Erdoğan'ın hangi kirli işi var ki bunlarla iş tutmak zorunda? Birazcık somutlaştırabilirsek.
Erdoğan'la mafya ilişkisini incelerken sadece Alaaddin Çakıcı'ydı, Sedat Peker'di, diğer mafya babalarıydı, organize suç örgütleri. Bunlar üzerinde durursak yanılırız. En önemli ayaklarından bir tanesi Mehmet Ağar'ın kabus gibi geri dönmesidir. Mehmet Ağar'a neden ihtiyaç duysun Erdoğan? Şimdi
Çünkü
ilişkileri incelerken
şöyle düşünüyorum.
şöyle düşün.
Şöyle Ekrem Bey, şimdi malum çok büyük tasfiyeler yaptılar. Gerçekten bu ülkeye faydalı, bu ülke için çalışan kadroları tasfiye ettikten sonra ortada bir boşluk vardı. Bu boşlukları yönetecek eski şark kurnazlar, eski böyle babalar ortaya çıktılar. Ben sana yardımcı olurum, biz senin işini görürüz. Emniyet mi? Zaten orada herkesi biz tanıyoruz. Emniyetteki adamlarımız var, seni üzmeyiz. Bir nevi Erdoğan aklını kaybedince, yani o tasfiyelerle gerçekten devleti ayakta tutan kadroları tasfiye edip bir nevi aklını kaybedince işte bu adamlara muhtaç oldu diye düşünüyorum.
Doğru, bu adamlara ihtiyaç duydu ama neden Ağar'a? Şimdi Ağar'ı bir özel bir şey açmak lazım. Sedat Peker hedef gösteriyor ama sadece Sedat Peker'in söylediği ile yetinmemek lazım. Mehmet Ağar biliyorsun babası da emniyetçi bir adam. Celal Bayar'ın özel koruma müdürü iken Mehmet Ağar doğuyor ve göbek bağını biliyorsun
Evet,
Çankaya'nın
Çankaya
bahçesine
veriyorlar.
gömüyor annesi babası.
Çankaya.
Bunu Mehmet Ağar ve ailesi bir gün gelecek Çankaya'da Mehmet Ağar oturacak. Felsefesi üzerine kuruyorlar. Tamam. Gelecekte Cumhurbaşkanlığında gözü olan, böyle kalıtımsal bir şekilde gözü olan, genetik bir şekilde gözü olan ve bir dönemde de Doğru Yol Partisi'nin başına geçip sana muhalefet eden, meydanlarda sana kükreyen, en ağır lafları söyleyen bir insanı, insana ne de? Bu insan kim? Karanlık bir sürü işin içinde olan bir insan. Şimdi düşün. Turgut Özal Kartal Demirağ tarafından binlerce insanın önünde ve bütün canlı televizyon görüntüsünün önünde, milyonlarca insanın önünde suikast girişiminde bulunduğunda Ankara Emniyet Müdürü kimdir?
Ağır demek ki
Mehmet
sorduğunuza
Ağar.
göre ağır yani. Bilmesem de ağır diyebilirim artık.
Ya azizim ben de diyorum ki senin bu adama ihtiyacın olabilir ama neden böyle sabıkalı bir adama ihtiyacın olabilir? Sebebi çok belli. Mehmet Ağar'ın hayatına baktığımız zaman Mehmet Ağar uyuşturucu baronlarıyla, silah tüccarlarıyla, mafya babalarıyla ilişkiyi kuran ve devlet adına onların önünü açan adamdır. Bütün bu Behçet Can Türk'ünden, evet Ümit Tarık'tan, Abdullah Çatlı'dan yani böyle ne kadar derin ilişki varsa hepsinin koordinatlarını aldığınızda Susurluk'tan başlayın. Geriye doğru gidin. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, İçişleri Bakanlığı'nda, faili meçhul cinayetlerde. Faili meçhul cinayetlerde. Ekibi de bellidir. İbrahim Şahin'den, Korkut Eken'den, efendim bir grup insanla beraber
Ayhan
ne kadar
Çarklılar.
kirli
Evet.
işler varsa 90'lı yıllarda bunu yürüten insana neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü sen de aynı yola girdiysen, demek istediğim şey bu. Yani sen de eğer gerçekten o ilk iktidara geldiğin 8-10 yıl içerisinde verdiğin bütün sözleri boşa çıkarmışsan, demokratikleşme, hukuku üstün kılma düşüncelerinden vazgeçmiş isen ve sen de artık mafya, devlet ve kirli ilişkiler içerisinde kendine bir mecra açıyorsan en idealisi Mehmet Ağar'dır. O yüzden Mehmet Ağar seçilmiştir. Yani Mehmet Ağar'la Erdoğan ilişkisi yeni midir? Hayır. Mehmet Ağar'ın çok acı bir günü vardır. Herkesin de üzüldüğü bir gün. Çünkü bu olaylar evlat acısından bağımsız bir olaydır. Mehmet Ağar'ın çocuğu öldüğü zaman
Kızını
Tabutu
diyorsunuz değil
sırtlayan
mi?
iki kişi vardır. Buyurun fotoğraf.
Şimdi tabii bu
Tesadüf müdür?
97 olması lazım. Belediye başkanı orada yine Rıfat Selçukluoğlu. Büyük ihtimalle o zaman da top başkanıdır Rıfat Selçukluoğlu. Yani makamına göre orada bulunmuş olabilirler. Bir enstantane. Siz ama onun rastlantı olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben de şunu Ekrem Bey şunu öğrenmek istiyorum. Mesela çok spesifik olarak Ağar Erdoğan'ın mesela hangi kirli işini yapmıştı? Mesela poliste o kendi adamlarını göreve getirip istediği kadrolaşmayı sağlamayı anlarım. Erdoğan'ın da ona güzellikleri var. Bir sürü işte araç bakım bilmem nesi falan şahenkler mahenkler baskılarla karşılıklı bir kazan ilişkisi var ama Ağar'ın bu polis kadrolaşma dışında Erdoğan'a yaptığı mesela ne güzellik var? Erdoğan'ın hangi ihtiyacı var somut olarak?
En basit şeyden başlayayım. Tarihe tanıklığım itibariyle sana bir olay anlatayım. Bir pazar günü yaz işlerinde çok değerli bir arkadaşımız, şimdi ismini vermeyeyim sıkıntı, istersen vereyim bilmiyorum sen bilirsin. İsim vermeyince bazen güftügü yapan da oluyor. İsim verdiğim zaman adam Türkiye'deyse söylemek istemiyorum.
Tabii
Başına
ben
bir iş açıyor.
bir pazar günü dediğiniz için pazar günü gazetede kim var? Ben tabii anladım kim olduğunu
Anladım.
ama biz yine de vermeyelim. Meslektaşlarımızdan bir tanesi pazar günü gazeteyi Kaptan Köşkü'nde oturan editörlerden bir tanesiydi. Buyurun bir
Beni
pazar günü sizi aradı.
aradı, dedi ki abi Mehmet Ağar geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Randevu yok. Herhangi bir olay yok. Yani ne alaka diye. Dedim niye, hayırdır bir şey mi var? Ne diyor? Valla bize bir şey söylemiyor. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam geleyim o zaman dedim. Atladım arabaya gittim. Hoş geldiniz. Buyur dedim Mehmet Bey, hayırdır? Ya dedi, iç sayfalarda. Bak birinci sayfada bile değil. İç sayfalarda Ayhan Çark'ın şeyin ekibinden, Ağar'ın ekibinden, o faili meçhul, o Kürt iş adamlarının öldürülmesinde tetikçi olarak kullanıldığı, kendi iç çatışmalarında tetikçi olarak kullandığı ekibin içerisinde Ayhan Çarkın diye bir adam var. İsterseniz sevgili seyircilerimize de söyleyelim. Arşivleri şöyle bir tarasınlar. Ayhan Çarkın, Mehmet Ağar, faili meçhul
Tabii.
cinayet diye yazsınlar. Dünya kadar hadise çıkacaktır. Ya dedi Ayhan Çarkı'nın dedi ifadelerini kullanmışsınız da dedi, ben dedi çok üzüldüm, yoruldum efendim şöyle bir de devleti biliyor. Yani bir savcının bir dosya açıp da Ayhan Çarkı'nı bir daha çağırıp gel bakalım bunları ne söyledin, nerede söyledin, elinde bir delil var mı demesinden endişe ediyor. O hani şimdi derin devletin bilmem neydi, bu insanların en çok korktuğu şey devletin bizzat kendisidir. Devletin kurumlarıdır, adalet mekanizmasının çalışmasıdır. Şimdi ben orada başka bir şey anlatacağım. Dedim ki ya Mehmet Bey siz laf laf aç, tamam dedim, o önemli de bir haber değil. Bir açıklaman varsa girelim. Hani bu haberler yapılır. Sen de olayda ismin geçtiğinden dolayı bir açıklama yapmak istiyorsan yazılı sözlü bir açıklama yaparsın. Bak arkadaşlar da burada, çağırırız bir muhabir arkadaş. Hemen konuştuklarını sizin kaydeder, yazar, haber yaparız. Ayhan Çarkı'na cevabın varsa Ayhan Çarkı'na cevap, Ağar'dan cevap deriz. Bitti. Ya, olayın bir parçası değiliz. Olayın biz gazetecilik kısmındayız. Bir ortada bir iddia var. Sonra dedim ki ne oldu Mehmet Bey dedim, ben bir ara Doğru Yol Partisi genel başkanıydınız. Hatta biliyorsun CNN Türk'teki bir program için Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan falan filan, ben de bir gece liderler turunda Mehmet Ağar'a konuk olmuştuk. Doğru Yol Partisi genel merkezinde yapmıştık o şey programı.
Yok, çok
Orada da
takatika bir
hiç unutmam.
helikopterle bir seçim gezisine de katıldınız. Öyle değil mi?
Samsun milletvekili adaylarından birisiyle o da gazeteci, televizyoncu bir arkadaşın ricası üzerine Mehmet Ağar'ın yanındayım. Oradan hatta dönüp İstanbul mitinginde takip ettik.
Tabii.
Orada bazı
Sağ
Süleymancı
olun.
diye bilinen insanların, Nurcu diye bilinen insanların desteğini de orada alanda görmüştüm. Şimdi şeyde o genel merkeze Risale-i Nurları da koyduğunu gördüm oraya. Dedim ki demek Süleyman Demirel'den bir şeyler öğrenmiş, Doğru Yol Partisi'nin başında durmak kolay değil. Neyse. Sonra dedim ki Mehmet Bey ne oldu? Tayyip Erdoğan'ı atıyordun, tutuyordun, partiyi bıraktın, siyaseti bıraktın, kayıplara karıştın, gözden ıraksın, şuradan ırak, buradan ıraksın. Ne oldu sana? Bak hiç unutmuyorum. Ben dedi Tayyip Erdoğan'a söz verdim. O yaşadığı müddetçe, Erdoğan yaşadığı müddetçe siyasetin S'sine müdahil olmayacağım. Dedim
Neye
hayırdır
karşılık
ya
söz vermiş?
neye binaen dedim. oğlum Tolga dedi. Ben o zaman Tolga'nın ne adını duydum, ne sanını duydum, ne gördüm, ne biliyorum. Tolga dedi işsizdi, güçsüzdü, şöyleydi, borca girmişti, harca girip öyle bir dedi civan mertlik yaptı, öyle bir kahramanlık yaptı, öyle bir sahip çıktı ki ha şimdi anlıyoruz nasıl sahip çıktığını. Sedat Peker bunun kokainman olduğunu söylüyor. Hani bu Tolga'yı belki seyircilerimiz hatırlamazlar. Tolga Ağar şu an AK Parti milletvekili. O söylediği bir cümle var. Tayyip Erdoğan deyince bize Allah gibi geliyor. Haşa. Söylediği cümleyi de bu Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar söylemiştir. Tolga Ağar üzerinden Mehmet Ağar'ı nasıl bağladılarsa. Bir, Mehmet Ağar'la ilgili birikmiş dosyaları 3-5 ay hapiste nasıl yırtmışlarsa, nasıl kurtarmışlarsa Mehmet Ağar'ı zaten ellerinin içine almışlar. O yüzden bence kanaatim Sedat Peker'in taşeron taşeron demesinin sebebi o. Asıl patron sen değilsin. Seni avuçlarına almışlar. Tolga üzerinden, eski dosyalar üzerinden. Dolayısıyla ben de o
Şimdi işleri
dosyaları
de
sana
sana
açıyorum
yaptırıyorlar.
demek istiyorum.
Evet,
Nasıl?
ilk videosunu ima ettiği Pelikan, aslında Pelikan derken Berat'ı kastediyor. Berat derken aslında Erdoğan'ı kastediyor. Söylediği sen aslında Erdoğan ailesinin kirli işlerini, taşeronluğunu yapan bir adam haline gelmişsin. Devamını, serisini çekiyor Sedat Peker. Bugünkü videosunda da Tolga demişken onunla ilgili de iddialar vardı. Yine bir Kırgız gazetecinin önce tecavüz, daha sonra hayatını kaybettiği olayla alakalı Sedat Peker direkt Ağar'ı suçladı. Helikopterle geldiler, aldılar kızı. Ertesi gün ölü bulundu dedi. Kokainman meselesini anlattı. Sağa sola ateş edip Sarıgöl'ün oğlunun şoförünün suçu üstlenmesini anlattı. Nusret'le kavgasını anlattı. Biz Nusret'i böyle çok efemine falan bilirdik ama Nusret buna karşılıklı küfretmiş. Yani etçi Nusret, bu şu tuzatan Nusret var ya,
Sadece
birçok
tuzak
arkadaş
kurmuş
bugün
yani.
küfür de etmiş. Evet, helal olsun Nusret'e. Böyle tahmin etmezdik Nusret'i. Gibi olayları da anlatmaya başladı Sedat Peker. Bazısı kamuoyuna bilinen olaylardı. Bazısı ilk defa faili meçhullerden bahsetti. Kıbrıs'ta hayatını kaybeden bir kişiden bahsetti. 12 tane daha video çekeceğini söyledi. Şunu soracağım Ekrem Bey, sizce Mehmet Ağar Sedat Peker'in bu anlattıklarından şu an bir endişeye kapılmış mıdır? Tolga ya susunun şu adamı pozisyonuna geçmiş midir? Sizce Mehmet Ağar panik edecek bir yere doğru gider mi bu Sedat Peker'in bazı ifşaları? Ne diyorsunuz?
Çok güzel bir soru. Şeyde biliyorsun İngilizce'de genellikle konuşuyor. Çok güzel bir soru diye başlıyorlar. Ben de sana özet. Esas olayın püf noktası da bu. Yani tamam Sedat Peker elindeki bombayı çıkardı. Pelikancılara bir attı. Hatta sen sadece Berat Albayrak'ı söylüyorsun. Bu yeni videoda Serhat Albayrak namlunun ucuna
Tabii.
koyuyor.
Onun notum var,
Bir
ona özel
yakınını
soracağım.
gönderdim diyor. Tabii.
Tabii
Özel
tabii.
soracaksan bunu atlayayım sonra sor sonra sor.
Tabii
Ama
o.
esas
Serhat
büyük
Özel
olan şey
muamele
şu.
yapalım. Medya imamlarına birazcık ayrıcalıklar olsun.
Tamam öyle olsun. Diyor ki esas önemli olan şey şu. Çektiği videolarda Sedat Peker pimini çekti, el bombasını karşı tarafa attı. Kimin kucağına attı? Görünürde zahiren Mehmet Ağar'ın
Ağır.
kucağına ve pelikancıların kucağına attı. Fakat herkes de biliyor ki Mehmet Ağar burada zaten kendisi de söylüyor. Peker'in yani o mafya babalığı ile suçlanan organize suç yöneticiliğinden ceza almış. Ama bir kıyakla serbest bırakılmış. Sedat Peker taşeron diyor zaten. O zaman patron kim? Patron içinde işaretleri veriyor. Peki karşı tarafın hata ne olacak? Ben o yüzden diyorum ki savaşın başındayız. Önce hazırlık aşamaları geçildi. En önemli hazırlık aşamasını söyleyeyim. O Azerbaycanlı iş adamı, Azeri iş adamı
Nasıl
denmesine
yok?
Azerbaycanlı arkadaşlarımız alınıyormuş. Onu da söylemiş olayım. Azeri iş adamı değil, Azerbaycanlı iş adamı demeliymişiz.
Neymiş
Onlar öyle arzu
farkı?
ediyor. Bilmiyorum. Bana Azerbaycanlı arkadaşlarım söyledi. Azerbaycanlı iş adamı
Tamam,
mübarizin
sebebini
malına
bilelim yani.
küstüler.
Yıllardır kullandığımız bir kelime kullanmayacaksak bari sebebini söylesin. Hani Azeri deyince Azerbaycanlı,
Peki
hani
söylerlerse
Türk ve Türkiye'li gibi mi? Neyse, mutlaka yazan eş dostumuz olur. Buyurun.
Şimdi önemli olan şey şu. Orada bir poz verdiler. Mehmet Ağar. O fotoğraf bilmiyorum getirilebilir mi? Mehmet Ağar, Korkut Eken, ondan sonra
Engin
kim
Alan,
vardı?
Engin Alan, Engin
Engin
Alan.
Alan ve
Çakıcı.
Sedat ve Alaaddin Çakıcı.
Çakıcı.
Bu poz ilk meydan okumaydı. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan
Evet.
sonra devletin anahtarı bizdedir. Devlet
Bu
anahtarı
gerçekten
bize teslim etti.
takımların sezon açılışı olur ya Ekrem Bey, eskiden olurdu. Merakla beklerdik. Yeni transferler takılırdı. İşte MİT burada diyor. Asker burada diyor. Mafya burada diyor. Ben buradayım. Tam bir sezon açılışı, Türkiye ilan edilmesi gibi bir şeydi. Burada şu 200'lüğü hemen bahsedip geçelim, sizin insicamınızı bozmayalım. Mesela orada Engin Alan var. Ulusalcıların, solcuların yere göğe sığdıramadıkları, MHP'den de milletvekili yapılmış kahraman diye neredeyse posterlerini basıp dağıtacaklar da işte Çakıcı'yla beraber yan yana, yani çok daha o Ergenekon davaları, Balyoz davalarını her zaman böyle itibarsızlaşmaya çalışıyorsunuz da işte o davalar ne anlatıyorsa şu an Türkiye birebir kare kare gerçeklerini yaşıyor. Öyle de işin aslı da öyle de değil. Maalesef görülmeye başlanıyor. Gerçekler ortaya biraz da nebze de olsa bence ortaya çıkmaya başlıyor değil mi? Buyurun.
Ya genelleme yapmayalım ama bu ülkenin genel yani önemli bir oranda al sağını vur soluna ne onun ondan farkı var ne bunun bununla hepsinin de ucu gidiyor bir şekilde karanlık
Yok,
ilişkilere dayanıyor.
Engin Alan özelliğinde söyledim. Hani diğerleri zaten sağcı oldukları vesaire, zaten çok büyük bir kirli kısım sağda zaten şey olduğu için angaje olduğu için böyle
İyi
solcuların
de
daha farklı kendilerini başka
Susurluk
bir yerde
kazasından
konumluyorlar.
çıkanlar kimlerdi? Susurluk kazasından çıkanlar
Tabii.
kimlerdi?
Tabii. Tabii. Hüseyin
Kimlerdi ya?
Kocadağlar.
İsimleri boş ver. Bir kenara
Doğru.
bırak isimleri. Yani eski
O Türkiye
efsane
mozaiğiydi.
Türkiye mozaiği. Tam bunu söylemek
Evet.
istiyorum. Yani
Devlet.
sağda da
Devlet
solda
için.
da olanların bir gerçeği görmesi lazım. Kardeşim devlet mekanizmasını ele geçirenler kirli işlerini sağdan da soldan da şuradan da buradan da insanları kullanarak sistemi işletiyorlar. Bunu görmediğimiz müddetçe
izleyicilerimizin aklında şey kalmasın, hani hemen sürümü geçmeyin. Susurluk'ta arabada çıkanlar, bir tane Alevi Emniyet Müdürü çıktı, Hüseyin Koca'da. Kürt aşiret
Hüseyin
lideri
Koca.
Bucak çıktı. Eski ülkücü ve birçok asal operasyonu görev aldığı iddia edilen kod isimli hiç kim çıkmıştı ülkücü?
Abdullah Çatlı.
Abdullah Çatlı çıktı ve bir de onun kız arkadaşı çıkmıştı. Tam bir Türkiye mozaiğiydi bu. Us.
Gonca şeydi.
Gonca
Gonca
Us.
Us. Evet. Yani biz aslında bu Mansimum'un otelinin önünde yani üzerine çökülmüş otelinin önünde. Şimdi Peker'in haklı olduğu bir konu var. O da budur. Önemli noktalardan bir tanesi budur. Yani Mübariz Mansimov diye bir Azerbaycanlı iş adamı var. Bu adamın marinası var. Şimdi bu marinaya neden çökülüyor? Bak bu olayları doğru anlamak lazım. Neden başka bir yer değil de orası? Şimdi
Çünkü
bu adam
liman
sen
demek
hapishaneyken
yurt
sana
dışından
yardımcı olmuş.
istediğimi getiririm demek.
İşte yönetmek istedikleri trafik neyse, petrol trafiği, yönetmek istedikleri uyuşturucu trafiği. Sedat Peker ona atıflarda bulunuyor. Diyor ki Kolombiya'da diyor şu kadar ton kokain, eroin bulundu. Fakat Türkiye'deki alıcısı hakkında hiçbir dava açılmadı. Çünkü alıcıyı herkes biliyor diyor.
Mehmet abi diyor. Mehmet abi
Yeni
diyor.
bir şebeke kuruldu. 1990'lara döndük. Şimdi sizde çıkmış yani bizim TR724'te çıkmış. Avukat Mehmet Tahsin Bey'in bir yazısı, bunu bir yazı yasakladılar. Biliyorsun.
Yazısını hangisini?
Azerbaycan kökenli iş adamı Mübariz Mansimov neden gözaltına alındı diye bir yazı. Buna Türkiye'de yayın yasağı getirildi benim bildiğim kadarıyla.
YouTube'da izlenme rekorları kıran video olması lazım. Masimov olduğu
Tabii.
zaman inanılmaz bir YouTube ilgisi oluyor. O videoyu hatırladım şimdi. Çok izlenme rekorları kırmış bir videoydu. Avukat Mehmet Tahsin Bey'in çalışması.
Evet. Neden diye tabii Azerbaycanlı insanlar da o videoyu çok seyretti. Çünkü onları da ilgilendiren bir konu. Evet Beyciğim aslında bir gün şunun üzerine çalışalım. Konuşalım. Türkiye'deki petrol meselesi çok önemli. Petrolün Maximov neyin ortasındaydı? Tam göbeğindeydi.
Sokar var, Gazprom var. Herkes de işbirliği, ticareti olan bir iş adamıydı.
Ve Lukoil'le bir davaları vardı.
Lukoil.
İngiltere'de
Tabii.
açtığı davayı kazanmak üzereyken kazandı. Tam yani çünkü bütün şeyler hukukçuların söylediği bütün deliller Maximov'un lehine. Fakat o esnada Erdoğan o meşhur Rusya gezisine gidiyor. Hani şu kapıda bekletiliyor ya.
Evet,
Putin
evet.
bunu bekletiyor. Putin'in onu bekletmesinden sonra Erdoğan yolda ikili ilişkiler konuşuldu denilen bir telefon görüşmesi yapıyor İlham Aliyev'le. Ve sonra birkaç gün sonra da Maximov tutuklanıyor. Malına mülküne çökülüyor. Şimdi Maximov tutuklanıyor. İlginç bir şey var. Bu Tolga, şimdi bu Maximov Mehmet Ağar'a çok babalık yapıyor doğrusu. Yani daha doğrusu arkadaşlık yapıyor. Sahip çıkıyor. Hapishanedeyken yediriyor, içiriyor. Oğlunu da oraya müdür yapıyor. Tolga'yı orada müdür yapıyorlar.
Tabii. Marina
Müdürlükten
müdürüydü.
milletvekiliğine suç. Ne müdürlük?
Tabii Marina müdürüydü Tolga
Marina
öncesinde.
müdürlüğü yapıyor.
Tabii.
Şimdi oğlunun Marina müdürlüğü kendisini de böyle en kıymetli misafir olarak ağırladığı yere el koydular. Bir trafiği yönetebilmek için. Ve bu trafiğin üzerinde çok düşünmek gerekiyor, durmak gerekiyor. Rusya'nın arada bir Erdoğan'a sarı kart gösterdiği, kırmızı kart gösterdiği bir konu var. Nedir
IŞİD
o?
petrolleri.
IŞİD petrolleri. IŞİD petrolleri dediğimiz olayın özü nedir?
Berat.
Eski Hürriyet gazetesi Washington temsilcisi bu konuda bir kitapçık
Evet,
veya
çok
uzun bir
başarılı bir
makale
şey yapmıştı.
çalışması yapmıştı
Doğru.
Tolga.
Evet.
Orada uzun uzun anlatıyor.
Korkudanış.
Bir ara Aslı Aydın Taşbaş da bunu çok yazdı. Olay
O
bilinen
bir
bir
yere
olay. Olayın özü.
Aslı Aydın Taşbaş bir yere kadar yazabilir de Tolga Tanış çok ciddi verilerle daha cesur bir yazı yazmıştı. Bu Kuzey Irak'tan özellikle gelen kaçak o zaman bu dönem IŞİD kontrolündeydi. Petrollerin aslında Erdoğan ailesinin aracılığıyla uluslararası pazarlara hatta Barzani'yi de bir şekilde dolandırdıkları da herkesin malumu. Birçok yabancı ajansın, istihbarat ajansının çok kare kare görüntülediği bilgiler hatta o uçak krizi yaşadığımızda, Ruslarla bir kriz yaşadığımızda Ruslar hatırlarsanız hemen bir basın toplantısı yapmışlardı. Uydu görüntülerinden işte o petrol kuyusundan tankerin doldurulup ta Mersin'e gelişine kadar bütün filmi bize izletmişlerdi. Ve isim de vermişlerdi. Berat'ın ismini vermişlerdi. Erdoğan ailesinin ismini vermişlerdi.
İşte bu ilişkiler bugün yeni bir mafya kavgasına sebebiyet verdi. Nedir? Bir yerde mafya kavgası varsa sevgili seyircilerimize şunu paylaşayım. Bir çıkar kavgası vardır. Yoksa hiç kimse hiç kimseyle kavga etmek istemez. Hepsinin belinde silahı var. Hepsinin elinde bir güç var. Şimdi ben teraziye baktığımda Sedat Peker'in eli zayıf. Ben bunu görüyorum. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun. Sedat Peker
Yani genelde
konuşarak
bu
elini güçlendirmek
alemde
istiyor.
evet bu alemde çok konuşanın zayıf olduğuna mı fehmediler? Ben de birazcık öyle bir şey var. Hani havlayan şey misali yani botokslu yüzüyle böyle çok da fazla gücü yokmuş gibi geliyor ama sahada adamı olabilir. Tam o şeyde bilgi sahibi değilim. Sahadaki adamıyla alakalı çünkü yakın zamanda bir rapor yayınlanmıştı. Sahada adamı olan suç örgütü liderlerinden biri olarak Sedat Peker bahsedilmişti. Yine biraz önce bu çıkış yolumuza gidersek Ağar, Tolga Ağar ya da kime taşeronluk yapıyorsa onlar Sedat Peker'in bu videolarından panik olmaya başladılar mı?
Bence şöyle bir panik vardır. Öyle ya da böyle suç duyurusu şeklinde ifade edilen ifşaatlar, şimdi henüz bir
Evet.
savcılık harekete geçmiş değil. Bu savcılar ne iş yapar onu da anlamak mümkün diyor. Bugün Twitter'da çok komik bir tweet gördüm. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun elini nereye bağladığından hareketle dosya açan
Evet.
savcılık. Çok güzel bir benzetme.
Tabii,
Yani
cinayet şeyisi yapıyor, ihbarında bulunuyor.
adam diyor ki falan yerden işte Kıbrıslı gazeteci, Kıbrıslı iş adamı, devlet adamı aynı zamanda şeyde Denktaş'la beraber çalışan bir adam. Evin önünde vuruyorlar. O cinayetten tut. Kazak mı Kırgız mı bilmiyorum diyor. Tecavüze Tolga Ağar tarafından tecavüze uğradığını iddia eden bir kızın ortadan kaldırılmasından vesaire vesaire. Bu 12 dosyada zaten Mehmet Ağar'ın dosyası az değil. Yalnız senin bir şey dikkatini mutlaka çekmiştir. Peker sağından solundan Mehmet Ağar üzerinden bir yere mesaj veriyor. Evet. Verdiği evet. mesajda kaçındığı önemli bir adam var.
Soylu.
Alaaddin Çakıcı. Şimdi tam
söylüyor da
biraz önce
almıyor. Çünkü
ben hareketle söylemek istiyorum.
Şuna Ekrem Bey, özür dilerim. Beraber cevap vermemizi rica edeceğim. Mesela polisler evini bastı diyor. İşte eşimin mahrem şeylerine dokundular falan. İyi de polislerin başında bir tane bakan var. Soylu var ama mesela Soylu hiç ağzını almıyor. Ona göre Peker'in formülasyonuna göre aslında emniyette esas söz sahibi olan Ağar. Eğer kendisine bu yapıldıysa Ağar bunu yapmıştır diyor. Ve dediğiniz gibi çok aralarının kötü olduğu iddia edilen diğer suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı ile alakalı da çok fazla dediğiniz gibi bahsetmiyor.
Neden bahsetmiyor sizce? Benim kanaatim şu. Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışında operasyonel gücü var. En azından eski bağlantıları var. Alaaddin Çakıcı biliyorsun 12 Eylül'den sonra Mamak cezaevinde yatarken devlet tarafından devşirilmiş, hapishaneden çıkarılmış, MIT'in himaye kanatları altında yurt dışında operasyonel güç olarak kullanılmıştır. Bunu da zaten çok gizlediklerini sanmıyorum. Yani bunu söylüyorlar.
Yok.
Devletimiz için yaptık diyorlar. Şimdi Peker'in yani bıçak gelip kemiğe dayandığı nokta bence ailesinin taciz edilmesi değil. Antiparantez onu da söyleyelim. Mafya lideri de olsa eşine çocuğuna böyle davranışta bulunulması doğru değil. Ama şu anki polis dediğimiz millet, şu anki adalet dediğimiz mekanizma insanların çoluklarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle, babalarıyla, anneleriyle uğraşan bir manyak bir yapı. Ama Peker'e karşı, Sedat Peker'e karşı yaptıkları akıllı hamleyi soracak olursam bana sahadaki elemanlarıyla başladılar. Şimdi Sedat Peker'in Türkiye dışında olduğunu Sağır Sultanlar biliyordu. Evine evet. niye girdi? Taciz etmek için. Peki elemanları? Sahadaki bütün aktif elemanları neredeyse toplanmış oldu. Yurt dışında bir eleman bir kadrosu olduğunu çok sanmıyorum.
Ama Ekrem Bey, o gözaltına alınanlardan çok az kişi tutuklandı. Yani 64 kişiyi arama çıktı. Zaten hepsi Türkiye'de değildi. Bulabildiklerinden de 9 ya da 10 kişi tutuklandı. Hani öyle bütün ekibi toplayıp da hadi bakalım cezaevinde durumu da gerçekleşmedi.
Ama bunlara bir sarı kart verildi. Aklınızı başınıza devşirin. Bak emniyeti aldık. 3 gün 5 gün sizi tuttuk. Savcı da bırakıyor. Kulaklarını çektiler. Öyle reis de, bu ülkede bir tane reis var dediler. Yesinler senin reisini, darman duman ederiz dediler. Ve belki de bir kısmını itirafçı olarak devşirdiler.
Evet.
Dediler ki sen bize çalış, nerede olduğunu, ne yaptığını, bir sonraki hamlesinin ne olacağını söyle. Biz de seni bütün dosya, suç dosyalarının önlerine koymuşlardır büyük ihtimal. Bu kadarcık hazırlık yaptıkları belli. Bir anda, bir gecede o kadar eve baskın yaptıklarına göre burada bir mesaj
var. Yazılık olduğu da belli.
Tabii ki Sedat Peker'e dediler ki artık senin dönemin bitti. Seni artık meydanlara çıkıp efendim kanlarıyla abdest alacağız ve kanlarıyla banyo mu yapacağız? Psikopatçı bir laf yani. Duş alacak banyo. Kanla duş almak ne yani? Dediler ki sen böyle ağzınla kuş tutsan bile kanla duş alma bilmem ne falan filan binlerce insana hitap bile etsen senin dönemini bitirdik artık burada ipler bizim elimizde dediler. Elemanlarını da tutukladıklarını tutukladılar. Zayıf halkaya da dediler ki ağzınıza, gözünüze, kaşınıza, gözünüze dikkat edin. Bundan sonra ensenizdeyiz. Şimdi Sedat Peker'in, ben bunu bir ters bir şeyle sorayım istiyorum. Sevgili seyircilerimiz. Sedat Peker'in operasyonel gücü yok. O yüzden zaten videoda şimdi efendim Seyit Rıza'ya atıf var. Ölürüm ama diri, beni öldürebilirsiniz ama boyun eğdiremezsiniz. Bunlar hepsi lafsi raconlar. Mafyanın aynen. raconu konuşmak değildir.
Doğru.
Hatta kabadayının raconu konuşmak değildir. Hani sen
Ekrem
mafya
Bey,
değilsin,
ben de
kabadayım.
benzer şeyi düşünüyorum. Şimdi diyor ki işte aileme şey yaptılar, kızıma silah çektiler, eşimi duvara fırlattılar, işte özel çamaşırlarına dokundular. Şimdi eğer sen mafyaysan, o kadar da kaç sezon Kurtlar Vadisi izledik, kaç tane mafya şeyi izledik, Hollywood izledik. Yani eğer gerçekten suç örgütü lideri, mafya lideriysen bunu sıcağı sıcağına mesajını verirsin. Bir ay sonra tepkisini vermezse bunu, değil mi? Bu çok anlattığı olaylar çok şey işler böyle, onların dünyasında karşılığı olan şeyler. Bunu sonra böyle bir ay sonra pehlivan tefrikası gibi her bölümde ayrı ayrı anlatmazsın. Aslında bir nevi de kendisini de mağdur gösteriyor. İnsanlar bugün sosyal medyada şey yaparsanız, Sedat Peker'in bile haksızlığa uğradığı ülke yorumları yapılıyor. Belki kendisi adına PR yapıyor olabilir. Ben şunu söyleyeceğim. Siz dediniz ki Çakıcı hedef almıyor ama ağrı alıyor. Ya şimdi biraz önceki gördüğümüz fotoğraflarda ağrıyla Çakıcı yan yana. Tamam, Çakıcı hedef almadın da ağrı aldın. Ağrı Çakıcı'ya abi şu işle bir ilgilensen diyemez mi?
Diyecek zaten. Demiştir bile. Ben şöyle söyleyeyim. Bunu da Sedat Peker bildiği için şöyle bir şey yapıyor. Bir kurnazlık yapıyor. Bir, hala aslında dosyayı kapatabilirim demek istiyor. Yani gelin bu işi uzlaşalım, anlaşalım demek istiyor. Çünkü operasyonel gücü yok ama belli bir gücü olduğu da belli.
Çenesi
Neden
var,
belli?
dili var.
Hayır.
Çenesi, dili var.
İçeriden hala haber alıyor.
Anlatıyor. Evet.
İçeriden
Onu
hala haber
kastediyorum.
alıyor.
Yani konuşuyor, anlatıyor. İfşa etme yeteneği var. Yani adam YouTuber, medya gücü var.
İçeriden haber aldığı için ben de diyorum ki aslında devlet içinde bir kavganın bir tarafta çıban başı o, öbür tarafta çıban başı başkası. Önemli olan burada terazinin kefesi nereye düşecek? Operasyonel gücü elinde olan, şu anki güçlü olan onlar. Ama öbür tarafta da diyor ki siz bakmayın ben şu an zayıfım. Kötü durumdayım. Ama hala devletin içine bir kanat bana yardımcı oluyor. Şimdi kaçışını hatırla Levent Beyciğim. Nasıl kaçmıştı? Uçağa bindim diyor. Kaçacaktım. Uçağı
Apron'da beklettiler
durdurdular.
uçağı diyor. Durdurdular diyor. Büyük ihtimalle uçağın içerisinde onun olduğunu olunca bazı yerlere haber gitmiş. Peker'in iddiasına göre Berat uçağı durdurmuş ama daha sonra uçağa kalk talimatı verilmiş ama
Kalk
Apron'da
talimatını veren
bekletildiğini.
kim? Kalk talimatını veren.
Şimdi Berat durdurduysa Berat'ın bir üstü kalk talimatını vermiş olur o zaman.
Kalk talimatını veren de yazıldı, çizildi, yalanlanmadı Süleyman Soylu. Diyor ki bana bir devlet büyüğümüz, seni Nisan ayında çağıracağız, iade itibar olacak dedim diyor. Şimdi hangi devlet büyüğü bu? Hangi devletin hangi kanadı? Derindi çukurdu. Şimdi Süleyman Soylu bu işlerde niye suskun? Düşünsen Çukur diye bir dizi varmış. Ben de ondan sonra onun konuşmasından sonra şimdi ara ara bazı bölümlerine bakıyorum. Çekimleri de ilginç bir dizi. Onu da bu arada söylemiş olayım. Meğer Türkiye'de şu esnada Kurtlar Varisi gibi 10 tane dizi çıkmış. Bir tane
Evet.
Ramo diye bir dizi varmış. Çukur diye bir dizi varmış. Eşkıya dünyaya hükümran olmaz diye bir dizi var. Herkes herkesi vuruyor. İnsanlar tavuk gibi telef oluyor. Devlet ortada hiç yok. Tam Türkiye
Ben
manzarası.
haber yazmak için teşkilat 4-5 bölüm teşkilat dizisini izledim. Haddim doldu yani. İstibdat haddim doldu. Daha fazla şey yapamıyorum. Tabii izleyicilerin bizi söyler. Bunları Türkiye sosyolojisi adına bu dizileri konuşuyoruz. Yoksa dediğiniz gibi çok
Ay
fazla
şunun için
izleyeceğimizden
söylüyorum.
değil de.
Şunun için söylüyorum. Çukur diye Allah'ın cezası bir dizi var dedi Süleyman Soylu. Yani bir dizideki mafyalığı, bir dizideki silah övgüsünü, silah özendirmesini, İçişleri Bakanı olarak ciddiye alıyorsun. Kalkıp bir de açıklama yapıyorsun. Ya film değil, film değil. Gerçek mafya çatışıyor. Sen neredesin?
Tabii.
Eğer
Aynen.
bu işin içinde değilse neredesin? Taraflardan biri yerde değilsen neredesin? Şimdi burada Sedat Peker eli zayıf, o yüzden konuşarak adeta bir önüne bir bariyer örüyor. Öbür tarafın operasyonel gücü var. Devlet imkanlarına daha nüfuz etmiş durumdalar. Daha hakimler. Eski dinozorlar da yeniden gelmiş. Kaç milyon yıl sonra tekrar dünyaya gelmişler gibi düşün. Ve bu insanların kendisine bir şey yapacağından endişe ederek diyor ki beni öldürebilirsiniz ama size boyun eğmeyeceğim. Peki ne olur bu
Küçültemezsiniz diyor.
saatten sonra Levent Beyciğim? Yani devlet içinde bir çatışma olduğunu görüyorum ben.
Evet, aslında ilk dakikadan itibaren geldiğimiz nokta buydu. Konuşmak istediğimiz buydu. Bu nereye evrilir? Bir de tabii şunu da notu düşerek devam edelim. Sedat Peker'in bütün anlattıklarının doğru olduğu, sanki sarsılmaz, güvenilmez bir haber kaynağıymış gibi, her şeyin en doğrusunu anlattığı, her ne kadar parmağımı keselim gibi şeyler söylese de her zaman bir ihtiyat payı bırakmakta fayda var. Neticede bahsettiğimiz, diyor ya, kaç tane adamı uyuşturucudan öldürdüm sen biliyor musun diyor bir şeyde. Katil adamlar bunlar. Yani söylediklerini %100 doğru kabul ederek bir şey üstüne bina edemeyiz. Ama önemli veriler verdiği, datalar verdiği de soru. Ben bundan sonra şunu öngörüyorum açıkçası. Ülkeyi mafya gibi yönettikleri için sonları da mafya gibi olacak. Nasıl oluyor? Mafya da birbirlerini vurmaya başlıyorlar. Birbirlerine hareket çekmeye başlıyorlar. Ta ki ya yeter birbirimize çok zarar verdik, ikimiz de kaybediyoruz noktasına gelene kadar epey bir zayiat veriyorlar. Bence bu yola girildiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Önce bu Peker'in şeyi üzerine bir durayım. Hani yalan da söylüyor olabilir. Çok açık bir yalanı var. Kendisi itiraf ediyor. Diyor ki benimle ilgili diyor cemaat medyasında bazı şeyler yayınlanınca ben diyor bir hamle yaptım. Dedim ki diyor Erdoğan'la görüştükten sonra diyor. Erdoğan'la görüşmemi dillerine dolayınca diyor. Dedim ki diyor ben
Sağ.
hizmete şu kadar kurban verdim. Şu kadar himmet verdim. Geldiniz benden aldınız verdiniz bir sürü şey anlattım diyor. Bunun üzerine diyor, cemaatin içindeki çok aklı başında adamlar diyor. Bir zoka attım diyor, bir yem attım diyor. O aklı başında arkadaşların da kulakları çınlasın yani. Hemen tweet attılar. Eğer Sedat Peker'le cemaatin böyle bir ilişkisi varsa yazıklar olsun falan mı? Diyor ki, ya ben onlara diyor bir benim fotoğrafımla uğraşacağınıza kendi kendinizi yeyin dedim diyor. Yalan söyledim diyor. Şimdi
Saat
Sedat Peker dedi
hikayesini falan anlatıyor. Evet.
ne? Tamam.
Hediye
Fethullah Gülen'den
saat
bana
verildiğini.
saat geldi diyor. Meğer saat yokmuş ortada. Adam cemaatin içindeki bazı hassas insanları birbirine düşürmek için ya bunun aslı var mı yok mu? Sedat Peker doğru söylüyor mu söylemiyor mu? Kim vermiş kim götürmüş kimin meselesiymiş? Sormadan soruşturmadan yazıklar olsun bir mafya liderine Fethullah Gülen imzalı. Efendim saat mi gönderildi diye. Şimdi Sedat Peker dediğimiz adam da tam da budur. Yani bunu bir kenara kaydedelim. Bundan sonra ne olur? Şimdi Azim bu işin özü şu. Yani buradan Türkiye kurtulamaz. 90'lı yıllarda kurtulabildi mi? Ekonomik sıkıntı vardı. Mafya hortladı. Adalet, yargı görevini yapamaz ve akim haldeydi. Mafya hortladı. Yani bu eğer Türkiye tekrar demokrasiye, hukuka, adalete dönmezse öyle iki grup çatışır, yorulur öyle bir şey olmaz. Çünkü ortada çok büyük bir para var. Çok büyük bir menfaat var. Devletin kasasına girmeyen, zaten devletin de uğraşamayacağı kirli ve karanlık işler var. Dolayısıyla bu kirli ve karanlık işlerin dağıtımını kim kiminle yapacak? Kim ne bölüşecek? Bunu da bir ittifak yeniden kurabilirler. Yani anlaşırlar, sen sus, şu kadarını da sana verelim. Hakkındaki dosyaları da kaldıralım diyebilirler. Öbürü de zaten susmaya dünden razı. Bir sene susmuş zaten. Ama mızrak çuvala sığmaz ve sığmıyor. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar hukuksuzluk varsa ve bu arada da silah ticareti yapılıyorsa, efendim kaçak petrol ticareti yapılıyorsa, insan ticareti yapılıyorsa ve insanlar haklarını, hukuklarını yargı yoluyla alamıyorsa, yargı işte orada şey anlatıyor Sedat Peker, serbest bırakılan bazı iş adamlarından da bahsediyor. Yani ne kadar kirli ilişki varsa insanların önü açılıyor, bir kısım insanlar serbest bırakıyorsa bu lastik patlar aziz. Yani bu lastikle bu ülke uzun mesafe alamaz. Sonu
Evet.
daha büyük ekonomik ve sosyal krizlerdir.
O tartışılmaz, o kaçınılmaz. Bu söyledikleriniz olduktan sonra bunların yaşanmaması mümkün değil. Ekonomik krizler çok daha büyük çalkantılar. Sedat Peker bu videoları çekiyor. İnşallah kendisi işte Mehmet Ağar kimin için taşeronluk yapıyorsa o baştakinin emriyle hangi iş adamlarına gidip haraç topladıklarını, hangi insanların masasına oturduklarını, cemaatle iltisaklı olanlar da dahil kimlere gidip gırtlaklarına çöktüklerini de inşallah bu video serilerinde açıklar ama hiçbir şekilde kendisinin suç işlediği işlere girmiyor. Sadece ara bize neler teklif ettiniz, neler yaptınız gibi üstü kapalı söyletti ama kendisine çok dokunacak şeyleri de yapmıyor. Serhat Albayrak'ı unutmayalım. Ben Berat Albayrak'tan daha çok tiksindiğim bir adam Serhat Albayrak. Çünkü o yalan makinesi, insanları iftira, insanları birbirine düşürme, fitne saçma, nifak saçmadan dolayı Serhat Albayrak'tan tiksiniyorum. Erdoğan ailesinin medya işlerini yapan Berat Albayrak'ın abisi. O da şeylerde geçiyor, videolarda geçiyor. Sedat Peker bir yakınını Serhat Albayrak'a gönderdiğini, ya ben de niye uğraşıyorsunuz tarzı ağız yoklamak için gitmiş. Serhat Albayrak'ın ifadesi, yo öyle bir şey yok biz değiliz, bizim cenahta da çok sevilen birisidir Sedat Peker diye. Serhat Albayrak cevap vermiş. Orada Sedat Peker tiyatral hareketler yapıyor. Öyle söylüyorsunuz ama işte bunları yapıyorsunuz tarzı. Bizzat Serhat Albayrak'ı kastederek aileyle temasa geçtiğini söylüyor. Serhat Albayrak'ın ne kadar kirli bir insan olduğunu bir kez daha Sedat Peker de altını çizmiş oluyor.
Doğru söylüyorsun. Serhat kardeşinden daha sinsi, daha kurnaz, daha planlı, daha su altından, saman altından su yürütür derler ya. Saman altından su yürüten bir adamdır. Şu an
Aileyi çok
medyayı da
yakından
haraca bağlayan
tanıyanlar,
adamdır.
özür diliyorum, aileyi çok yakından tanıyanlar ve bu ikisiyle de yıllarca çalışmış, daha sonra da benim de tanıştığım birisini söyledi. Bunlar işte bir tanesi daha böyle kendisini çok yakışıklı zanneden, öbürü böyle gözleri şela birazcık tipten dolayı kaybettiği için de hep başka bir şeylerle bastıran. Aslında çok ezik tipler bunlar. Erdoğan'la beraber güce kavuşup sonradan görmenin dibini vurmuş. Aslında çok yani yüzüne tükürecek tipler bunlar.
Bir yönüyle öyle. Yani konuşmaya değmeyecek insanlar. Hırslarının altında, kıskançlıklarının altında kalmış insanlar. Hırslarının ve kıskançlıklarının altında kalmış insanlar. O çekememezlik, o kıskançlık, o haset, o fesat. Türk basınına yaptıklarından belli. Rakip gördükleri herkesin malına mülküne çökmeyi bir adeta bir vazife gibi addetmiş. Ama ufukları, seviyeleri, okuma birikimleri negatifin altında, sıfırın altında insanlar bunlar. Bir yönüyle konuşmaya değmez ama bir yönüyle bu faşist yobazlık dönemi analiz edilirken bunlara
Tabii
saygı açılması
aktörler,
gerekiyor.
tabii ki
Tabii ki.
aktörlerden. Ekrem Bey, aslında başka konular vardı ama bu Türkiye'de çok daha büyük etkilere sebep olacağı için Sedat Peker'i ayırmış olduk. Aslında istediği de bu. Çok fazla reyting alıyor videoları. Onu konu alan videolarda çok reyting oluyor. Aslında Sedat Peker şaka maka bir organize suç lideri olsa bile gündem belirleyebiliyor. Bunu da Türkiye'nin düştüğü hazin bir durum olarak görmek lazım. Furkan Vakfı'nı konuşabilir, camide itikafa girmiş insanlara polis saldırısını konuşabilirdik. Alparslan Kuyutoğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı. Bu da bu hükümete nasip oldu. Lebalep kongreler, Antalya'da otellerde turistlerle partiler, izliyoruz videolarını. Ama itikafa girmiş ki itikaf gereği çok da fazla birbiriyle münasebeti olmayan insanları tekme tokat çıkardılar. Ki ben inanıyorum şu an Türkiye'de birçok camide yine itikafa girenler vardır ama Furkan Vakfı gönüllüleri olunca alınmış bir tavırla karşı karşıyayız. Her zaman olduğu gibi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz, dua ediyoruz. Ramazan'la ve bayramla beraber sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Sizin son ekleyecekleriniz varsa sizden son eklemelerinizi alalım ve izleyicilerimize veda edelim.
Furkan Vakfı ile ilgili hiç olmazsa bir cümle söyleyeyim. Vicdansız adamlar, insafsız adamlar. Kadir Gecesi yaklaştığı için itikafta insanlar.
Tabii
Yani
son
bayrama kaç gün kalmış? Diyelim ki bir yanlış görüyorsunuz bunu bir eylem gibi görüyorsunuz. O postallarla camiye girmeyi kendinize mübah sayıyorsunuz. Ve vicdansız adamlar. 3-5 gün sabretseniz zaten bitecek itikaf. Ama amacınız farklı. Mantığınız farklı. Ben eğer bu mafyayı biz tekrar seyircilerimize söyleyelim. devlet içi bir çatışma ve geleceğimizi çok etkileyeceği için konuşuyoruz. Bunu bir parantez içinde tekrar vurgulayalım. Eğer vakit olsaydı şey de söyleyecektim. Bugün resmi rakamlara göre bir açıklama yaptı bir milletvekili. Türkiye'de sadece Nisan ayında intihar eden insanların rakamını verdi.
Evet.
Burada büyük bir dram yaşanıyor. Bir tarafta katırlar birbirleriyle tepişiyor. At demiyorum, at daha asilleri böyle. Ne bileyim, başka mahluklar birbirleriyle tepişiyor. Mehmet Beyciğim,
Ben
öbür tarafta
söylüyorum.
yazık, insanlar canlarından oluyor. Kimisi kendisini metrobüsün altına atıyor. Kimisi 40 yıllık tezgahını fırlatıp sokağa atıyor. Ama bu arada da birileri sarayda keyif çatıyor.
Evet. Maalesef o tramvay, metrobüs, ben de metrobüs zannettim tramvaymış. O görüntüler o kadar rahat dolaşabiliyor ki ben işte öyle bir görüntüyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Bir anda şok oldum o intihar görüntüsü. Sosyal medyada bu görüntüler çok kontrolsüz yaygınlaşıyor ve dağılıyor. Buna da kullanıcıların dikkat etmesi lazım. Paylaşanların dikkat
Neden
etmesi
yaygınlaşıyor?
lazım.
Neden yaygınlaşıyor? Türkiye'nin
Neden?
%90 medyasına çöken
Tabii.
Serhat Albayrak komutasındaki Türk medyası, Türkiye
Haber
medyası
yapmadığı için.
intihar eden adama haber yapmıyor. O yüzden
Ama tabii
sosyal medyaya yöneliyor insanlar.
intiharları teşvik etmemek ya da cazip hale getirmemek adına haber yapımıyla alakalı tabii ki bazı sınırlamalar var. Ama artık Türkiye'de öyle bir hale geldi ki hiçbir şekilde aleyhte hiçbir haber yapılmadığı için insanlar belki de dediğiniz gibi reaksiyoner olarak paylaşıyorlar. Artık bunlar da görülsün diye paylaşılıyor olabilir. Bu haftaki çıkış yolu Ekrem'in de dediği gibi mafya özel konuluydu. Sedat Peker daha video çekecekmiş. Eğer o çektiği zaman bütün hepimizi ilgilendiren önemli konuları ifşa ederse yine suç unsuruna girer. Devletteki o aktörler arası çatışmayı ile ilgili yeni bilgiler verirse tekrar biz de o konulara gireriz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Haftaya Perşembe günü bayramın birinci günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.